Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir Ramazan sohbetinde daha birlikteyiz. Bugün bir kere daha inşallah Mehmet Dinç Bey ile sohbet edeceğiz. Klinik psikolog. Daha önce de kendileriyle bir sohbetimiz olmuştu. İnsan üzerine çalışıyor. Bir klinik psikolog olarak insanın ruh dünyası, gönül dünyası, duygu dünyası, davranış dünyası, bu alanlarda tabii ki önüne problemler geliyor. İlk sohbetimizde de söylemiştik. İslam'da bir insan inşa etmeye, orijinal bir insanı var İslam'ın ve Ramazan ikliminde varsa yaralarımız onu sarmaya, bir anlamda kendimizi yeniden yoğurmaya, değil mi? Yaralı yanlarımızı tedavi etmeye yöneliyor İslam, bizden bunu bekliyor. Bir Ramazan sohbeti yapıyoruz. Mehmet Bey ile bugün yani o orijinal insan, o yaralarını sarmış insan üzerinde konuşalım diye düşünüyorum. Sizin bir değerlendirmeniz var itina ile yaşamak, evet, üzerine. Evet. İnsanın temel kavramlarının korunması üzerine, o hassasiyetlerin diri tutulması üzerine bir değerlendirmeniz var. Evet. Onun tam bugün sırası olduğunu düşünüyorum Ramazan içinde. İsterseniz onu konuşalım Mehmet Bey. Buyurun efendim.
Şimdi ben kelimelerin gücüne çok inanırım. Kelimelerin, evet, büyüsüne inanırım. Kelimelerin insanları değiştirdiğine, dönüştürdüğüne inanırım. Kelimelerin insanı iyi yapabileceğine, kötü yapabileceğine inanırım. Bu anlamda baktığımızda bazı kelimeler var. O kelimeleri unutmamak lazım. O kelimeleri kaybetmemek lazım. Çünkü o kelimeler kaybolduğu zaman tek başına gitmiyorlar. Bir sürü başka kelimeyi, başka kavramı, davranışı, düşünceyi, duyguyu, heyecanı bir yaşam tarzını da beraberinde götürüyor. Bu anlamda baktığımızda bir kelime dilimizde ne kadar az yer alıyorsa düşüncemizde o kadar az yer alacak. Kalbimizde o kadar az, evet, yer alıyor demektir. O yüzden dile gelmeli ki düşünceye düşsün. Düşünceye düşmeli ki kalpte yer alsın diye bir derdim var. Güzel. Bu noktada baktığımızda özellikle son zamanlarda bazı kelimelerimizin, bazı kavramlarımızın dile gelmediğini görüyorum ve çok üzülüyorum. Mesela kanaat kelimesi günlük hayatımızda ne kadar yer bulabiliyor kendine? Veya yeni nesildeki bir gencimiz, 20'li yaşları süren 25 yaşındaki bir gencimiz kanaat kelimesini hayatında kaç defa kullanmıştır ve manasını biliyor mudur acaba?
Tabii kanaatin hayata yansıyan boyutu da bu defa devre dışı kalıyor. Tabii.
Evet. Yani kanaati bilmeyen insan nasıl kanaatkar yaşayacak? Evet. Nasıl kanaatkar davranacak? Nasıl kanaatkar bakacak?
Çok doğru.
Bu olmayınca bu sefer kanaatsiz yaşayan bir insanın ilişkileri de o şekilde oluyor. Yani her türlü ilişkisi, işiyle olan ilişkisi, patronuyla olan ilişkisi, parayla olan ilişkisi, eşiyle olan ilişkisi, çocuğuyla olan ilişkisi, kendiyle olan ilişkisi, kanaat kaybolduğu zaman hepsi hırs haline geliyor.
Ne kadar alanı etkiliyor.
Her şeyi etkiliyor. Tabii.
Evet.
Yani kanaatkar olmak sadece,
yani sırf kanaat üzerine insan kendi hayatının böyle bir irdelemesini yapsa, işte çocuğu dediniz, iş, evet, hayatı, tabii, eşi dediniz, ne bileyim sokaktaki insan dediniz, trafik belki, değil mi? Kanaat ve trafik.
Tabii, tabii.
Kanaat, başlık, tabii, tabii, açılabilir. Tabii. Evet.
Trafikte bile kanaat söz konusu olabilir.
Evet.
Dolayısıyla mesela kanaat kelimesi kayıp kelimelerimizden.
Yol açlığı var insanlarda diyorum. Evet. Trafikte bu kadar problem niye? Yola aç insanlar. Evet. Yani bir türlü doymuyor. Yani kanaatsiz bir şey, evet, olmuşuz. Evet.
Vefa kelimesi mesela. Vefa kelimesi olmadığı zaman birçok şey mübah hale gelebilir.
Değerli dinleyiciler, yani hakikaten Mehmet Bey çok önemli şey söylüyor. Ya hayatımızda bazı kelimeler, yani kanaat, lütfen yazın. Yani bugün böyle kelimelerle belki bir hayat profili çıkacak, evet, değil mi? Güzel, evet, Müslüman, güzel insan profili çıkacak. Evet. Kanaat artı
vefa kelimesi.
Vefa kelimesi,
evet, vefa kelimesi olmadığı zaman birçok yanlış ahlaki davranış mübah hale gelir. Niye? Vefasızlık diye bir şey yok. Vefa kavramı ortadan kalkmış. Dolayısıyla kimse kimseye tırnak içinde yine bir kelime daha söyleyeyim. Minnettar hissetmez. Vefa duygusunu hissetmez.
Evet.
Niye vefa diye bir şey yok zaten. Minnet diye bir şey yok zaten. Veya
iyiliği görmezsiniz.
İyiliği görmezsiniz, fark etmezsiniz. Yani annenizin size olan iyiliğini borç gibi, vazife gibi bilirsiniz.
Evet.
Eşinizin size olan ilgisini borç gibi bilirsiniz. En ufak bir şeyde boşanalım dersiniz.
Vallahi,
en ufak bir şeyde anne babanızdan uzak durmaya başlarsınız. Niye? İşte ihtiyacım kalmadı diye bakarsınız. Veya yıllar yılı beraber çalıştığınız insanlarla en ufak bir şeyde yolunuzu değiştirirsiniz. Ayrı yol tutmaya başlarsınız. Evet. Niye? Vefa diye bir şey yok ki, sorumluluk yok vefa olmadığı zaman.
Dolayısıyla şimdi vefa hayatı... kelimesinin belki ne anlama geldiğini bile anlatmak lazım. İşte Mehmet
evet.
Bey.
Yani burada
minnettarlık dediğiniz mesela onun ne anlama geldiğini bile anlatmak lazım. Çünkü kelime uzaklaşınca ya bizim dünyamızda da üzerinde düşünülmüyor bunların.
Düşünülmüyor.
Evet.
Ve bahsettiğim gibi efendim genç nesil bunları bilmiyorlar.
Evet.
Yani vefa dediğin, kanaat dediğinde lokanta vardı diyor. Vefa dediğinde boza vardı diyor.
Evet.
Ama bozadan başka bir şey yani bu, ya da lokantadan başka bir şey bu. Bu hayat ölçüsü.
Evet.
Bu ruhun gıdası, ruhun kaybetmemesi gereken bir şey. Yine mesela bereket kavramı. Bereket kavramı da çokça kaybettiğimiz bir şey. Yani şu an duyuyorum arada, bereketli olsun insanlar diyorlar çok şükür. Ama yemekten öte bir şeye karşılık gelmiyor bereket.
Evet.
Yani insanın kazancının bereketi vardır. İki alır bereketli, bereketsiz beşten daha kıymetli olur. Onu bir görmesi lazım.
Evet.
Bir tane hiç unutmam, danışanım diyordu ki üst düzey bir bürokrat. Ya diyor, hanım beni sıkıştırıyor, şunun yalısı var, bunun katı var, bunun arabası var diye. Diyorum ki adamlar rüşvet oluyor hanım diyorum diyor. Gemisini yürüten kaptan diyor. Niye? Berekete inanmıyor çünkü bu kadıncağız.
Evet.
Yani berekete inanmadığı zaman gemisini yürüten kaptan diyebilir ama inansa diyemez. Niye?
Evet.
Çünkü rüşvet dediğimiz şey bereketsiz paradır, belalı paradır, lanet paradır. Zorla verilse, silah zoruyla verilse alınmaz. Bırakın nerede kaldı ki gönül rızasıyla almış olmayı.
Orada bereketten başka da çok şey gitmiş herhalde.
Çok şey gitmiş tabii. Ama en temelde bereket bile insanı tutabilir.
Tabii.
Yani
tabii,
ben bu parayı alsam tamam, her şeyi yakıştırdım kendime ama bereketi olmaz. Yani hayrını bile göremem
bereket
ben bu
işte. Bereket bir de. Başka bir iradeyi gündeminizde tutuyorsunuz.
Evet.
Yani ona bereket katan.
Katacak, değil mi? Yani dolayısıyla onun rızasını gözetmem lazım.
Sadece sizin marifetinizle değil o bereket, değil mi? Yani bir başka güç, irade onu artırıyor, eksiltiyor. Tabii. Onun farkında olduğunuz zaman sizden ayrı bir şeyin etkisiyle yaşadığınıza da inanırsınız.
Tabii,
yani.
Tabii. Evet. Yani o anlamda işte kazancın bereketi önemli.
Evet.
Mesela vakit yetiştiremiyoruz diyor insanlar.
Evet.
Demek ki vaktin bereketi yok.
Evet.
Dolayısıyla vaktin bereketi yoksa insanın bir düşünmesi lazım. Acaba vaktin bereketini ben nerede kaybettim diye. Ya da herkes dostluğundan şikayetçi. Demek ki ilişkinin bereketi yok.
Evet.
İlişkinin de bereketine bakmak lazım. Geçen senelerde Avustralya'dan bir dostum geldi.
Evet.
Türk kökenli ama orada doğmuş büyümüş.
Dolayısıyla
mantalite, zihin yapısı tamamen batılı bir zihin yapısı.
Evet.
Çok güzel, tertemiz bir insan. Çok sevdiğim bir insan. Geldi burada. Ben de çok severim onu. Aldım, gezdirdim, yedirdim, içirdim, taşıdım, getirdim, götürdüm. Çok mutlu hissetti.
Evet.
Çok böyle borçlu hissetti bana kendini. Ayrılırken dedi ki, benim dedi dayımın oğlu var. Başbakanlıkta üst düzey bürokrat. Sana dedi vereyim telefonunu, network'ün olsun dedi. Abi dedim verme bana telefonunu. Niye dedi? Dedim ki network için ben insan bilmek istemiyorum dedim. Niye dedi, network iyi bir şey dedi.
İyi bir şey.
Abi dedim network ne demek? Haberim olsun, işim düşerse görüşürüm, işimi hallederim demek. Ben iş bitirmek için insan tanımak istemiyorum dedim. İlişki kurmak için insan tanımak istiyorum dedim.
Evet, çok güzel.
O yüzden dedim bir gün gelirsin, bizi tanıştırırsın, muhabbet ederiz, severiz birbirimizi, ilişki kurarız, görüşürüm. Ama network'üm olsun, telefon defterimde olsun. Ondan sonra işime düşerse ararım, işimi görürüm. Böyle insan olmaz dedim.
Ya peşin bu olmaz. Çıkar duygusu.
Direkt çıkar odaklı bir ilişki. Aa dedi, ben hiç böyle düşünmemiştim. Bunun üzerine bir düşüneyim dedi. Şimdi bu ne demek? Şu demek, ilişkinin bir bereketi var. Evet. Bu ilişkinin bereketi olsun için işte başta çıkar olmayacak. Bir hasbilik olacak, bir samimiyet olacak, kalplerde bir ülfet olacak, kalpler birbirine değecek, kalpten kalbe bir yol girecek.
Evet.
Öyle olmazsa etrafınızda binlerce insan olur, telefon defterinizde o kadar telefon numarası kayıtlı olur. Ama bunaldığınızda, sıkıldığınızda, daraldığınızda arayacak bir insanınız olmaz.
Olmaz.
Sesini duyduğunuzda rahatlayacağınız bir insan olmaz. Evet. Sözü, en basit sözü size şifa olabilecek insan olmaz.
Evet.
Şimdi bize geliyorlar, diyorlar ki efendim, diyorlar, biz evliliğimizde tıkandık.
Evet.
Karı koca problem yaşıyoruz. Bir an geliyor, yani bir büyüğe ihtiyaç var.
Değil
yani
mi?
Hanımefendinin de beyefendinin de saygı duyacağı, lafını dinleyeceği bir büyüğe ihtiyaç var. Var mı böyle bir büyük? Yok, diyorlar.
Evet.
Yok, yok, hanım tarafında yok. O evet. Diyor ki hanım tarafını tutuyor. Bey tarafında yok, beyin tarafını tutuyor. Ama ikinizin de saygı duyduğu bir büyük yok mu? Yok, yok yani.
Evet.
Bu ne kadar büyük bir kayıptır. Ama o kadar insan var etrafında ama ilişkinin bereketi yok. O yüzden bereket kavramı mutlaka ama mutlaka gözetmemiz gereken kavramlardan bir tanesi. Aynı şey gibi, diğer bahsettiğimiz vefa kavramı gibi, diğer bahsettiğimiz kanaat kavramı gibi. Mesela yine tevekkül kavramı var. Tevekkül kavramı kaybettiğimiz kelimelerden bir tanesi. Bu dönemde en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi insanlarda kaygı bozukluğunun çok artmış olması. Kaygı bozukluğu nedir?
Nasıl ortaya çıkıyor?
Şöyle insanlar...
Nasıl yani? Görüntüsü ne? Alanı?
Görüntüsü şöyle. İnsanlar olmayan ama olması muhtemel ihtimalleri çok gözlerinde büyütüp dert ediyorlar. İşte asansöre binmiyor. Niye? Diyor ki ya düşerse, diyor, ben ölürsem.
Hmm.
Evet, asansörün düşme ihtimali var mı? Var. Bu düşme ihtimali %1. %1'in içerisinde binde bir ölme ihtimali var mı? Var.
Evet.
Ama o ihtimali gözünde büyütüyor. Asansöre binemiyor. Yüksekten bakamıyor. Uçağa binemiyor. Niye? Uçağın düşme ihtimali var mı? Var. Uçağa binemiyor. Ya da kalabalık bir mekanda olduğunda nefes nefese kalıyor. Nefes alamıyor, boğulacağını zannediyor. Ya da kalbi hafif çarpsa kalp krizi geçireceğini zannediyor. Ya da işten atılacağını zannediyor. Her işareti ona göre okuyor. Yaygın anksiyete dediğimiz bir şey var. Birisi dışarı gidiyor. Bir dakika geç kalıyor. Neden geç kaldı? Felaketler üretmeye başlıyor. Ne oldu? Tamam, kaygının bir organik temeli var. Ama bu kadar yaygın bir kaygının olması artık organik temelle çok fazla açıklanamayan bir hal aldı. Demek ki bir tevekkül eksikliği de var.
Nasıl artıyor? Yani sizin tespitiniz ne? Niye bu kadar yaygınlaşıyor? Yani bu zamana has, yani içinde yaşadığımız şartlara has bir sebep mi var? Bir zemin mi var? Yani tevekkülün, yani belki tevekkül eksikliği var demeden önce bu alanı da bir şey yapmak lazım,
evet,
tahlil etmek evet. lazım. Sonra da tevekkül kavramı, değil mi? O
evet.
nasıl gitti?
Evet. Şöyle efendim, şimdi insan yürümeye başlayana kadar, doğduktan sonra 200 defa ortalama düşüyor kalkıyor.
Evet.
Düşüyor kalkıyor. Düşmekte hiç problem yok. İnsan düşe kalka büyür diye de bir sözümüz
evet,
var.
Denir, evet.
Ama kalkmamakta problem var. Şimdi hayatta düşe kalka yaşanan bir hayat. İnsan zaman oluyor, güzel güzel yürüyor. Ama bir rüzgar geliyor, bir ayağa takılıyor, bir çukur oluyor, bir engel çıkıyor, insan düşüyor. Hiç problem değil. İnsan
evet.
düşebilir. Doğduğu andan itibaren düşe kalka büyüdü. Yaşarken de düşe kalka büyüyecek. Bunda problem yok. Mesele kalkamaması. Şimdi insanlar düşüyorlar. Bunda problem yok. Kalkmak için insan bir dayanağa ihtiyaç duyuyor.
Hmm.
Bir şeye dayanacak da kalkacak.
Evet, evet.
Nasıl kalkacak kendi kendine? Bazen sert düşüyor. Eli ayağı çok acıyor, gücü bitiyor, kendi kendine kalkamıyor. Bir şeye dayanacak. Neye dayanacak? İnsanların bu dayanak noktaları kayboldu. Dayanacak bir şey bulamıyorlar. Şimdi Genç Dergisi Bırakma Kendini diye bir kapak yaptı.
Evet.
O kapak benim bir yazımdan alındı. Hatta o yazıyı da ek olarak verdiler.
Evet.
Orada ben ifade etmeye çalıştım. Dedim ki...
Bu son sayı galiba.
Son sayıda.
Evet.
Ek olarak da o yazıyı verdiler.
Gördüm, bir levha gibi
evet,
vermişler.
Evet, levha gibi verildi. Şimdi Bırakma Kendini diye de kitap çıkacak. Genç Dergisi çıkaracak.
Ha, çok güzel.
Orada şunu ifade etmeye çalıştım. Bir insana tutun, bir söze tutun, bir hikayeye tutun, bir ideale tutun. Ama bir şeye tutun, bırakma kendini.
Güzel.
Tutunmazsa insan düşer.
Evet.
Düşerse, düştüğü zaman kalkacak, tutunacak bir şey lazım ki tekrar ayağa kalkıp devam edebilsin. Öbür türlü insan bir şekilde düştüğünde niye kalkayımın cevabı yoksa, evet, o zaman kalkmaz, evet, insan niye kalksın? Yani kalkmasına değecek bir iş yoksa, kalkmasına değecek bir insan yoksa, kalkmasına değecek bir ideal, bir fikir, bir heyecan yoksa niye kalksın insan? Bu dönemde tevekkülsüzlük en büyük temelli olarak dayanak noktası olmaması olarak insanlara karşı karşıya getiriyor.
Ya tevekkül kelimesi yani insanın Rabbine güvenmesi, evet, yaratana güvenmesi, evet, olarak, evet, İslam terminolojisinde öyle bir anlam, evet, verilir. Yani o tevekkül tam bunun neresine düşüyor? İnsan belki en çok dayanak yaratan olması mı lazım? Öyle mi anlıyoruz?
Şimdi çok güzel bir şiir vardır ya büyüklerimizin söylediği. Kimseden ummam medet, hafızım olsun hüda, ben tevekkül eylerem, fallahu hayrun hafiza diye. Evet. Ayet-i kerimeden de
tabii yola,
yola çıkmış. Şimdi tevekkül sahibi olan bir insan, yani sebebi sonucu kendinden ve diğer insanlardan bilmeyen insan, Allah'a inanan, Allah'a iman eden bir insan birkaç şeye dikkat eder. Bunlardan bir tanesi Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaya dikkat eder.
Çok güzel.
Bunlardan ikincisi attığının kendinin atmadığını, vurduğunun kendinin vurmadığını bilir. Yani bir zafer varsa sade ben değilim. Dolayısıyla enaniyet orada çok ortaya çıkmaz. Hırs çok ortaya çıkmaz. Bencillik çok ortaya çıkmaz. Kibir çok ortaya çıkmaz. Niye? Ben yapmadım. Destekle, evet, yaptım, evet, yardımla yaptım, lütufla yaptım diyebilir. Bakın tevekkül kavramı devreye girdi mi nasıl diğerleri çıkıyor?
Evet.
Ama tevekkül çıktı mı bu sefer enaniyet devreye giriyor.
Evet.
Hırs devreye giriyor. Benlik devreye giriyor. Bencillik devreye giriyor. İkinci olarak
o zaman belki düşüşün de bütün yükünü kendisi taşıyor.
Tabii ki. Kaygı da o zaten.
Evet.
Yani ben kontrol edeceğim ama kontrol edecek güç yok.
Güç yok.
Yani ben asansöre bindiğimde ne kadar zengin olursam olayım, ne kadar güçlü olursam olayım, ne kadar imkanlı olursam olayım, asansörün düşmeyeceğine garanti edemem.
Evet.
Zaman zaman oluyor, basına yansıyor. Başbakan asansörde kaldı diyor.
Kaldı diyor.
Bakan asansörde kaldı diyor. Kalırsın. Yani başbakan da olsan kalırsın, bakan da olsan
ya
kalırsın.
Ya da dünyanın en zengini olsanız.
Kalırsınız.
Bir de yani ölüm geliyor, bir saniye geliyor, alamıyorsunuz.
Tabii, tabii.
Satın
ne yaparsanız yapın, evet, alamazsınız.
Evet.
O yüzden burada tevekkül etmek lazım ki her şeyi ben kontrol edemem. Benden yukarıda bir şey var ve, evet, teslim oluyorum ona. O yüzden teslim oluyorum, ona göre yaşıyorum, ona göre davranıyorum.
Tedbir alıyorum ama.
Tedbir alıyorum ama tevekkülümü de bırakmıyorum.
Evet.
Üçüncü mesele de yani tevekkülle alakalı diğer insanlara o sahip olduklarından daha fazla güç atfetmemiş olur. Bu dönemde bunu çok görüyoruz.
Bu dönemde dediğiniz yani?
Yaşadığımız dünyada, etrafımızda, çevremizde, sadece ülkemizde değil dünyada da insanüstü insanları biz zihnimizde yaratıyoruz, kalbimizde yaratıyoruz. Bir insana her türlü güzelliği, her türlü iyiliği, her türlü hoşluğu, her türlü başarıyı yakıştırıyoruz.
Evet.
Çıkartıyoruz, çıkartıyoruz, çıkartıyoruz, çıkartıyoruz. Sonra tüketiyoruz, bitiriyoruz, başka birini koyuyoruz.
Evet.
Sonra başka birini koyuyoruz. Yani bu müşrikler putlarını yaparlarmış, sonra yerlermiş ya, yerlermiş, sonra yeniden yaparlarmış. Evet. Biraz modern dünya insanı ona benziyor. Bakın bir tane meşhur bir şarkıcı oluyor, bir model oluyor, bir sinema artisti oluyor. Onu yüceltiyoruz, şöyle filmini seyrediyoruz, böyle magazinden takip ediyoruz, böyle gündemimizde yer alıyor. 5 sene sonra, 10 sene sonra pat diye düşüyor. Hatırlayan yok, ismini anan yok, zihnine, evet, koyan yok. Hiçbir şekilde bitti o insan. Başka bir insan buluyoruz.
Şimdi bazen bu internet ortamında fotoğraflar veriyorlar malum. İşte diyelim gençlik dönemini tanıdığınız bir insanın aradan 50 yıl sonraki fotoğrafı çok farklılaşmış tabii. Yani işte o önce yıldızlaşıp sonra nasıl sönüş vetresine giriyor insanoğlu.
Evet, evet.
Orada çok daha iyi, evet, görüyorsunuz onu. Evet.
Ben yine burada çok sıkıntılı bir konu görüyorum. O da şu, insana çok güç atfetmek derken son zamanlarda benim gördüğüm acizane siyasilere de çok güç atfediliyor. Yani bakan çözebilir bunu.
Evet.
Belediye başkanı çözebilir. Milletvekili çözebilir. Ben olsam çözerim, bakan olsam.
Evet.
Halbuki siyaset bu kadar güçlü bir yapı değil. Siyaset bir mekanizmadır. hayatın bir sürü mekanizmasından bir mekanizmadır. Evet. Hayatın diğer mekanizmaları tıkandığında, işlemediğinde, işlevini görmediğinde siyaset onların da yükünü kaldırmaya çalışan ama kaldıramayan işlevsiz bir hale dönüşebilir. O yüzden insanların toplumun problemleriyle alakalı, insanların problemleriyle alakalı, hatta kendi problemleriyle alakalı temel çözüm olarak siyasete dayanmalarını ben önümüzü inanılmaz tıkadığını düşünüyorum. Hem kalben önümüz tıkıyor, hem zihnen önümüz tıkıyor, hem de ilişkiler anlamında birbirimiz tıkıyor. Halbuki biz siyasete bu kadar güvenmesek, siyasilere bu kadar bel bağlamasak, tevekkülümüzü siyasilere yapmasak da biraz daha Allah'a yapsak, bu sefer ne olacak? Biz de kendi hayatımızla alakalı, ülkemizin gidişatıyla alakalı, ülkemizin insanıyla alakalı harekete geçmek durumunda olacağız. Niye? Öbür türlü siyasete bel bağladığınız zaman, ondan beklediğiniz
kendiniz
zaman...
Kendiniz de katılacaksınız.
Tabii kendimiz de katılacağız. Godoy'u bekler gibi bekliyoruz, duruyoruz yani. Evet. Siyasiler düşünecek, siyasiler akıl edecek, siyasiler vakit
tebessüm
bulacak.
Tebessüm etsin, adım atsın, siyasetçi.
Siyasetçi yapsın.
Bir söz söylesin.
Evet. Ama olmuyor. Yani Godoy'u bekler gibi bekliyorsunuz. Beklemeyin. Siz bir şey yapın. Yani bu anlamda ben siyasete bu kadar yer verilmesinin bizim çok ciddi zarar görmemize sebep olduğunu düşünüyorum. O yüzden tevekkülün yansımalarından bir tanesi de kendi hayatımızla alakalı yapabildiğimiz kadar kimseden medet ummadan, kimseden bir şey beklemeden kendi imkanımızla, gücümüzle yapabildiğimiz kadar yapıp sonrasında teslim olmak. Sonrasında haddimizi de bilmek.
Özellikle tevekkül alanı yani çok ciddi bir eğitim gerektiriyor herhalde değil mi? Yani bir zihinsel, kalbi eğitim gerektiriyor. Evet. Yani insanın yaratanla ilişkilerini sağlıklı hale getirmesi lazım yani.
Maalesef o yok. Teoman Duralı Hoca'nın çok güzel bir sözünü okudum. Diyor ki bir inekten süt sağmayan insanı, bir kuzunun doğumuna şahit olmayan insanı nasıl Allah sevgisiyle donatacaksınız? Allah korkusuyla yetiştireceksiniz diyor.
Evet.
Bilmiyor ki yani oradaki mucizeyi bilmiyor, fark etmiyor. Onun için süt marketteki kutudaki beyaz şey.
Evet.
Onun için kuzu kasap reyonundaki et.
Ya.
Öyle bakıyor. Veya işte resmini gördüğü beyaz bir şey. O süreç nasıl gerçekleşiyor? Dünyada her saniye, her an neler neler dönüyor, ne mucizeler gerçekleşiyor bilmiyor. O zaman kendini küçük bir zerre, büyük bir şey zannediyor. Hani Mesnevi'de geçer ya, bir tane büyük hayvan çamura basıyor. Orada küçük bir göl oluyor. Oraya bir yaprak iniyor. Bir sinek o yaprağın üzerine çıkıyor, diyor ki var mı diyor benim gibi kaptan, var mı böyle bir gemi, var mı böyle bir okyanus diyor. İnsanın hali böyle. Haddini bilmediği zaman, tevekkül etmediği zaman, kendi sınırlarını göremediği zaman kendini ya da başkalarını olduğundan fazla, olduğundan büyük görebilir. Ama bu mutlak surette hüsranla sonuçlanmak zorundadır. Bakın ben insanlardan çok duyuyorum. Diyorlar ki çok hayal kırıklığına uğrattı insanlar beni diyorlar.
Hmm.
Demek ki insanla alakalı olduğundan fazla hayal kurmuş.
Evet.
İnsanla alakalı
çok
olduğundan
ondan
çok beklemiş.
Evet.
Olduğundan fazla hayal kuruyorsanız mutlaka ama mutlaka bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Ondan sonra da kalp yorgunlukları başlayacak.
İnsana dayanma ölür diye bir şey, ağaca dayanma devrilir diye.
O yüzden tevekkül meselesi insana güvenmemek demek değil. İnsana inanmamak demek değil, insanla ilişki kurmamak demek değil. Ama insanla insan olarak ilişki kurmak, insan üstü bir şey olarak ilişki kurmak demek değil. İnsan üstü bir şey beklememek demek, tevekkül demek.
Bir eğitimi de söz konusu mu Mehmet Bey? Mesela çocuklarımıza bir tevekkül eğitimi vermekten söz edebilir miyiz?
Ederiz
ya da kendimize
efendim.
Yani diyelim ki Ramazan'la birlikte de böyle bir şey yapabilir miyiz?
Ederiz
yani?
Efendim. Yalnız bu eğitimin ben okulda sırada değil de hayatta dile gelerek, davranışa dönüşerek oluşacağını düşünüyorum. Yani insan çocuğuna tevekkülü öğretmek istiyorsa, bereketi öğretmek istiyorsa, kanaati öğretmek istiyorsa bir, dilinde mutlaka yer edecek, dile getirecek. İki, davranışında muhakkak yer verecek. Üç, etrafındaki insanların gündemine sokacak ya da etrafında gündeminde olan insanlarla görüşecek ki çocuk o ortamda büyüyor. Çok güzel bir söz var. Benim için çok önemli bir gerçeklerden biridir. Çok temel gerçeklerden biridir. Bir Afrika atasözü diyor ki bir çocuk yetiştireceksen önce bir köy kur diyor.
Hmm.
Niye? O toplum içerisinde büyüyor çocuk.
Bir sosyalleşme ortamı.
Tabii ona göre davranışlarını şekillendiriyor.
Küvezde değil bu.
Değil.
İsterada değil yani.
Tabii veriyor, alıyor, öğreniyor, bakıyor, gözlüyor falan. Dolayısıyla tevekkülü hayatın her zerresinde görmezse insanlarda oturmuyor. Bereketi görmezse oturmuyor. Kanaati görmezse oturmuyor. O yüzden mümkün olduğu kadar dilimizde yer alsın bu kavramlar.
Evet.
Davranışımıza dönüşsün ve etrafımızda bunun derdini taşıyan insanlarla mutlaka görüşmüş olalım. Tabii ki şunu diyecek insanlar, ya öyle insan nerede bulacağız falan diye. Bir tane insan olsun, iki tane insan olsun, o da olur. Ayşe Şasa'nın çok güzel bir sözü var, diyor ki kitabında geçer. Bu şehre diyor 23 saat kir yağar, 1 saat nur yağar ama nur kiri bastırır diyor. Nur kiri bastırır. Bereketi vardır nurun. Dolayısıyla nurun kiri bastıracağına...
Ümit dolu bir insandı Ayşe Hanım. Allah rahmet eylesin. Evet.
Bir de berekete inanmış insandı. Evet, yani mantık 23 bire baskındır diyor. Evet. Ama kalp bereketle beraber 1-23'e galip gelebilir diyor.
Evet.
O yüzden bir tane bile olsa, üç tane bile olsa böyle bir derdi, böyle bir gündemi olan insan etrafımızda olursa, çocuğumuzun etrafında olursa hayata bakışımızı değiştirir. İlişkilerimizi, düşüncemizi, davranışımızı değiştirir. O yüzden bu konuda dertli insanlar olsun etrafımızda diye ben acizane düşünürüm. Bunun eğitimi olacaksa böyle olacak, böyle oturacak çocuklarda, gençlerde ve bizde diye düşünürüm acizane.
Kendimiz değilse kim?
Evet,
aynı böyle, böyle de tabii, sormak tabii lazım.
Bir de o çok önemli bir noktaya değindiniz. Anne babalar şöyle bir düşüncedeler. Bizden geçti, çocuklar böyle olsun. Geçmedi efendim, geçmedi. Yani insan nefes verdiği kadar sürece sorumlu, yaptığından da yapmadığından da, kazandığından da kazanmadığından da. Dolayısıyla son nefesime kadar ben bende olan iyiliği arttırma, kötülükten kurtulma mücadelesi içerisindeyim. Bu mücadeleyi bırakmak yok. Tevekkülü kazanacaksam önce ben kazanacağım, çocuğumdan önce. Bereketi ben oturtturacağım. Kanaati ben yerleştireceğim kendi dünyamda. Ondan sonra çocuğum göre göre, söyleye söyleye, ismini bilmese bile kendisini görecek, sonra ismini de öğrenir.
Evet.
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, biz önce kelimeleri öğreniriz, sonra yaşadıkça manalarını öğreniriz diyor. Hmm. Şimdi yaşamadıkça manasını öğrenmek olmaz ama kelimeyi de öğreneceğiz. O yüzden dilimizde olsun, tevekkülü söyleyelim.
Şöyle bir şey denir Mehmet Bey. Buyurun. Bu süremizin de sonuna geliyoruz. Yani kelimelerin muhtevasının boşaltılması, hatta sekülerleşmesi, laikleşmesi diye bir şey. Yani bu bahsettiğiniz kelimelerin hepsinin bir kültürel veya bir inanca dayalı altyapısı var, değil mi? Bunların hepsi onunla bağlantılı şeyler.
Tabii,
kanaattir,
tabii,
tevekküldür, tabii. Vefadır. Tabii. Yani hepsi belki öyle bir alt aşınması da söz konusu, değil mi? Kelimeler kültür dünyamızda böyle bir aşınma da söz konusu.
Demin arz etmeye çalıştım ya, kelime gittiği zaman kendi başına gitmiyor.
Gitmiyor.
Yanında değeri götürüyor, kültürü götürüyor, inancı götürüyor, hikayelerini götürüyor, geçmişin davranışlarını götürüyor. Ne varsa onunla bağlantılı hepsini birden götürüyor. Evet. O yüzden kelimeleri kaybetmemek lazım. Evet. Nasıl ağaçlar toprağı tutarlarsa kelimeler de bizim kültür zeminimizi, inanç zeminimizi, toprağımızı tutuyorlar. O yüzden o kelimeleri ağaçlar olarak ne kadar arttırabiliyorsak arttıralım ki toprağımız en ufak bir erozyonda kaymasın.
Amin inşallah. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Değerli dinleyiciler, bir Ramazan sohbetimizin daha sonuna geldik. Mehmet Dinç Bey ile birlikteydik, psikolog, klinik psikolog. Kelimeleri konuştuk, kavramları konuştuk, onların oluşturduğu dünyamızı konuştuk. Ne diyelim, vefalı olalım, kanaatkar olalım, tevekkül sahibi olalım, güzel Müslüman olalım. Bugünün son sözü bu olsun. Bir başka sohbette buluşmak üzere hayırlı iftarlar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.